Dördüncü kaset, ikinci yüz. 6. 1942 ve 1943'te Avrupa ve Kuzey Afrika. Doğu Cephesi ve Stalingrad Savaşı. 1941 yılının sonunda Hitler'in genişlemesinin sınırları artık belirlenmişti. 1942 yılının ilk aylarından başlayarak Hitler'in Yıldırım Savaşı'nın sonu görünmüş ve Hitler uzun sürecek bir savaşın hazırlıklarına girişmiştir. Almanya 1942 ilkbaharında ikinci bir hamlede bulundu. Moskova yönündeki saldırıda başkent düşmediyse de Alman ordusu güney yönünde yeni bir saldırıya geçti. Amaç Kafkasları alıp İran'a geçmek, böylece petrol kaynakları kazanılacak ve Batılıların İran yoluyla Sovyetlere yaptığı yardım kesilecekti. Türkiye'yi sarmak, oradan da Hindistan'a inmekti. Bu arada Japonlar da Birmanya'ya kadar gelmişlerdi. Almanya'nın hamlesi başarılı olursa Hindistan'da Japonya ile birleşilecekti. Alman ordusu Mayıs ayında Kırım'ı ele geçirdi ve Kafkaslara girdi. Maykop petrol bölgesi düştü. Böylece Almanya Sovyet nüfusunun 1/3'ünün oturduğu toprakları, kimya endüstrisinin 1/3'ünü, kömür ve elektrik kaynaklarının yarısını eline geçirmiş oldu. Bu önemli bir kazançtı. Ama Sovyet orduları hala tuzağa düşürülememişti. Bu arada Sovyetler ordularını geri çekerek Stalingrad'da toplamışlardı. 22 Ağustos 1942'de iki ordu Stalingrad'da karşı karşıya geldi. 3 ay kadar süren bu mücadele savaşın en önemli olaylarından biridir. Cermenlerle Slavlar burada bir ölüm kalım savaşı yapmışlardır. Alman generali Paulus savaşı kazanamayacağını anlayıp daha çok kayıp vermemek için geri çekilmeyi planlamışsa da Hitler'in ısrarı üzerine savaşı sürdürmüştür. Tarihçilere ve strateji uzmanlarına göre Stalingrad üzerindeki ısrar büyük bir hata olmuştur. Ama Hitler anlaşılmaz bir kaprisle Sovyet önderinin adını taşıyan bu kenti almak istemiş, akılcı davranamamıştır. Stalin de kendi adını taşıyan bu kentin iyi savunulması için elinden geleni yapmıştır. Alman birliklerinin püskürtülüp 24 generaliyle birlikte tutsak alındıkları Stalingrad Savaşı, Doğu cephesindeki savaşın ve belki de İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktasıdır. Gerçekte 1942 yılının yazı ile kışı, yalnız Almanya için değil, tüm mihver devletleri için dönüm noktası olmuş ve mihver eski gücünü yitirmeye başlamıştır. Stalingrad Savaşı'na kadar Almanya Avrupa'nın dışına çıkmaya çalışmaktaydı. İkinci Dünya Savaşı'nın muharebeleri tarihin genel akışı içinde bu bakış açısına göre değerlendirilmelidir. Stalingrad'dan sonra artık müttefikler Avrupa'ya girmeye çalışacaklardır. Bundan sonraki savaşlar ise bu bakış açısıyla anlam kazanır. Avrupa'da direnmenin başlaması. 1942 ve 1943 yıllarında Doğu Cephesi'nde savaş sürerken Almanya pahalıya mal olmaya başlayan bu savaşı sürdürebilmek için Avrupa kaynak ve insanlarının acımasızca sömürülmesine de girişti. Bu örneği tarihte çok ender görülen baskının adı Hitler'e göre Avrupa'da yeni bir düzendir. Bu kavrama göre Doğu Avrupa ile Sovyetler Birliği endüstrileşmiş Orta ve Batı Avrupa'nın tahıl ambarı olacak, Slav ırkı bunun için çalıştırılacak ve Batı Avrupa ülkeleri ekonomilerini Almanya ile işbirliği içinde geliştireceklerdi. Ancak Sovyetlere karşı girişilen askeri harekat bu iddianın ne denli boş olduğunu ortaya koydu. Hala Batı uygarlığının barbar Doğu uygarlığına karşı korunması anlayışına bağlanan ve bu açıdan Almanya ile işbirliğinin yararlı olabileceğini düşünen bazı yenik ve işgal altında bulunan Avrupa ülkelerinin yurttaşları, savaş geliştikçe bu düşüncenin de boşluğunu anladılar. Üstelik Sovyetlere karşı savaşta kaynakları hızla erimeye başlayan Almanya, işgal altındaki ülkeleri iliklerine kadar sömürmeye başlamıştı. Bütün bunların sonucu olarak, savaşın ilk yıllarında cılız bir biçimde başlayan yeraltı direnmeleri giderek güç kazandı. Sovyetlere karşı ilk saldırıda Baltık ülkeleri ve Ukrayna'da Almanlar kurtarıcı gibi karşılanmışlardı. Ama ırkçı Almanya'nın ağır baskısı altına alındılar. Bu baskı politikasının iki önemli sonucu oldu. İ. Sovyet ordularının direnişi ve işgal altındaki bölgelerde çete savaşlarının şiddeti arttı. İ. Baskının acımasızlığı ve gerek açlıktan, gerekse idamdan milyonlarca Sovyet savaş tutsağının ölmesi, Alman ekonomisini tutsak iş gücünden yoksun bıraktı. Almanya'nın Sovyetleri işgalinin başka sonuçları da oldu. 1942 başında uzun sürecek bir savaşa girildiğini ve Amerikan kaynaklarının şimdi İngiltere ile Sovyetler Birliği'ne akacağını hesaplayan Almanya, topyekün savaş için hazırlıklara başladı ve tüm Avrupa ekonomisini bu amaç doğrultusunda örgütlemeye çalıştı. Alman endüstrisinde el emeği ihtiyacı arttıkça, işgal bölgelerindeki işçiler Almanya'da çalıştırılmak üzere zorla toplanmaya başlandı. Bu ise gençleri Alman fabrikalarında zorla çalıştırılmak durumunda kalmak yerine, yeraltı direniş örgütleri içine soktu. Almanya'ya karşı direniş biçimleri ülkelerin durumuna göre değişiklik göstermiştir. Rusya ve Yugoslavya gibi büyük ve dağlık ülkelerde çete savaşı sürdürülürken, Avrupa'nın kalkınmış, düz ve küçük ülkelerinde direniş yeraltı örgütlerinde ve kentlerde yapılmıştır. Bunlar arasında Fransa'daki direniş uzun süreli sonuçlar bakımından önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere, Fransız direnişine gereken dikkati göstermek durumundaydı. Çünkü eğer Avrupa'ya girilip Almanya yenilgiye uğratılacaksa, bu harekatın başlama noktası Fransa olacaktı. Ancak Roosevelt, Fransa'nın Almanya ile işbirliğini sınırlamak düşüncesiyle Vichy hükümeti ile ilişkisini 1942 yılının sonuna kadar sürdürmüştü. İkinci olarak Churchill ile Petain arasındaki ilişkiler kesilmemişti. Dolayısıyla daha başlangıçta bir yanda Roosevelt ile Churchill, öte yanda de Gaulle arasındaki ilişkilerin karmaşık olacağı belliydi. General de Gaulle ancak uzun bir süre sonra resmen önder olarak tanındı. Fransa'daki direnme örgütleriyle temasta ve bunların yönetilmesinde İngiltere'nin maddi desteğine ve teknik olanaklarına ihtiyaç duymasına rağmen de Gaulle'ün Fransa'nın egemenliğine gölge düşürmek niyetinde olmadığı açıkça ortaya çıktı. Bunun sonucu olarak de Gaulle'ün ve İngiltere'nin örgütlediği direnme örgütleri arasında belirli bir rekabet başladı. İşte daha savaş sırasında ortaya çıkan bu zoraki işbirliği ve bağımlılık, de Gaulle'ün savaş sonrasındaki davranışlarının açıklanmasında önemlidir. Yugoslavya ile Yunanistan'daki çeşitli direnme örgütleri arasında da şiddetli çatışmalara varan rekabet söz konusuydu ve bu rekabet her iki ülkede savaş sonu gelişmelerini temelinden etkiledi. İki ülkedeki direnme sürecinin bazı ortak özellikleri vardır. İyi. Her iki ülkede de sürgündeki hükümet Kahire'de Kral George ile Londra'da Kral Peter tutucu ve kralcıydı ve direnme örgütleri arasında cumhuriyetçi ve komünist olanları bulunuyordu. İyi. Direnme daha çok dağlarda gerilla örgütleri biçimindeydi. İyi. Çeşitli direniş örgütleri işgalin yarattığı karışıklık ve otorite yokluğundan yararlanarak savaş sonunda iktidara gelmek istiyorlardı. İyi. Tüm direniş örgütleri silah ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü İngiltere'den sağlıyorlardı. İngiltere her iki ülkede çetelerle temas kurmak için askeri misyonlar kurmuştu. Yunanistan'daki askeri misyonunun görevi birbirlerine rakip olan grupları Almanya'ya karşı birleştirmekti. Yugoslavya'daki İngiliz misyonu iki rakip çete buldu ve ne olduğunu tam anlayamadı. Bir grup Albay Mihaljevic'in önderliğinde Çetnik çetesiydi. Bu çete çoğunluğu Sırp olan düzenli ordudan kalma subay ve erlerden oluşuyordu. Mücadelelerinde ulusal bir Sırp gücünün çekirdeğini sürdürmek amacını güdüyorlardı ve Osmanlı egemenliği zamanında olduğu gibi düşmana tüm güçleriyle saldırmaktan çok var olmak için çaba gösteriyorlardı. Öteki grup olan ve Yugoslav Komünist Partisi Genel Sekreteri Josip Broz Tito tarafından yönetilen partizanlar, kendilerini Yugoslavya'nın tüm uluslarını içine alan bir direnme hareketi olarak görüyorlardı. Alman ve İtalyan işgaline karşı mücadeleyi sürdürürken, aynı zamanda yeni bir siyasal ve toplumsal sistemin hazırlığı içindeydiler. İngiltere'nin burada da amacı, bu örgütleri müttefiklerin savaş gücü için birleştirmekti. Ama iki ülkede de bunu başaramayınca, Almanlara karşı etkin bir biçimde savaşan örgütü, yani partizanları desteklemeye başladı. Kuzey Afrika'dan İtalya'ya çıkarma. Amerika Birleşik Devletleri 1942 Kasım'ında Fransa Afrika'sının Atlas Okyanusu ve Akdeniz kıyılarına asker çıkardı. Fas ele geçirilince İngiltere'de İtalya'nın Afrika topraklarına karşı saldırıya geçti. 1943 Mayıs'ına gelindiğinde tüm Alman ve İtalyan birlikleri teslim oldu. Müttefikler 250 bin kadar mihver askerini TUS'a kaldılar. Böylece Afrika'da mihver askeri kalmadı. Kuzey Afrika Alman işgalinden kurtarılıp güvenlik altına alınınca sıra Avrupa'ya geçmeye geldi. Bunun için en uygun yer İtalya idi. 1943 Haziran'ında Sicilya'ya hava saldırısında bulunuldu ve stratejik Pantelleria ve Lampedusa istihkamları yok edildi. 10 Temmuz 1943'te Sicilya'ya çıkarma yapıldı. İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bu harekatı Stalingrad ölçüsünde bir başarı olmamakla birlikte mihver devletlerinin Avrupa'da yenilmezliğini ortadan kaldırdı ve bu devletlerin artık savunmada olduğunu açıkça gösterdi. Başarısızlığın İtalya için anlamı büyük oldu. İtalyan ulusçularının 60 yıldır amacı olan Kuzey Afrika İmparatorluğu artık tam bir hayal olmuştu. 1911 yılında Osmanlılardan ellerine geçirdikleri Libya'dan atılmışlardı. 1935'te ellerine geçirdikleri Habeşistan'dan İngiltere tarafından 1941'de çıkarılmışlardı. Bu yenilgilerle Mussolini'nin prestiji azalmaya başladı. İtalya'daki siyasal bunalım müttefiklerin 1943 Temmuz'unda Sicilya'ya yaptıkları çıkartma ile iyice arttı ve Mussolini'nin iktidardan düşmesiyle sonuçlandı. İtalyan halkının savaşma şevkinin kırılmasıyla ortada iki seçenek kalmıştı. Ya müttefiklerle ayrı bir barış imzalanacak ya da ülkenin savunması Almanya'ya devredilecekti. Faşist önderlerin çoğu Mussolini'yi atarak müttefiklerle en az zararlı bir anlaşmaya varmak istiyorlardı. Mussolini'nin faşist büyük konseyi tarafından azledilmesinden sonra 1940'ta Mussolini tarafından görevinden alınan Genelkurmay Başkanı Mareşal Badoglio başbakan oldu. Badoglio savaşa devam edeceği konusunda Almanları ikna etmeye çalışırken gizli bir biçimde müttefiklerle bırakışma görüşmelerine girişti. Bırakışma 3 Eylül 1943'te imzalandı. Ancak İtalya'ya barış çabuk ve kolay gelmedi. Almanya bu düzenlemeleri tepki olarak Kuzey İtalya'yı işgal etti. Mussolini'yi tutsak bulunduğu şatodan bir hava harekatı ile Almanya'ya kaçırdı. Roma'yı ele geçirerek müttefik ilerlemesini durdurmak için güçlü bir savunma hattı kurdu. O kadar ki müttefik kuvvetler ancak 1944 Haziran'ında Roma'ya girip 1945 yılının başında Kuzey İtalya'yı ellerine geçirebildiler. İtalya'da bu gelişmeler olurken Almanya, Sovyet ve Batı cephelerinde güçlüklerle karşılaşıyordu. 1943 ilkbaharında Sovyetler Harkov, Orel ve sonbaharda da Kiev'i aldılar. Almanya Dinyeper akarsuyunun batısına çekilmek zorunda kaldı. Sovyet orduları buraya gelince saldırılarını kuzey, orta ve güney olmak üzere üçe ayırdılar. 1943 Ocak ayında Churchill ile Roosevelt arasında Casablanca'da yapılan toplantıda mihver devletlerinin kayıtsız şartsız teslimi kararı alınmıştı. Bunun iki nedeni vardır. İ. Sovyetleri batıda ikinci bir cephe açılmamasının Almanya ile ayrı bir barış imzalanması istendiğinden doğmadığına inandırmak. Ve II. Birinci Dünya Savaşı'nda Başkan Wilson'ın savaş bitmeden ilan ettiği 14 nokta yüzünden barış görüşmelerinde ortaya çıkan güçlüklerle yine karşılaşmamak. Almanya'nın bombalanması. Birinci Dünya Savaşı'nda kentlerin havadan bombalanması düşman moralinin bozulması için iyi bir araç olarak kullanılmış ve 20. yüzyıl savaşlarının yeni bir boyutu, yani cephedeki asker kadar sivil halkın da savaştan etkilenebileceği ortaya çıkmıştı. İki savaş arası dönemde büyük devletlerin hava kuvvetlerinde bombardıman filolarına çok önem verilmiş ve biraz da İngiltere ile Fransa'nın sömürge imparatorluklarının uzak köşelerindeki karışıklıkları denetleyebilmek için iyi bir araç olarak görüldüğünden silahsızlanma konferanslarına konu olmamıştı. Almanlar 1940'ta kentlerin havadan bombalanmasını batıya saldırıda önemli bir unsur olarak kullanmışlardı. Savaşın başlarında savaşı yalnız yürüten İngiltere, Avrupa'ya bir çıkarma girişiminde bulunamayacağından doğal olarak Alman kentlerinin havadan bombalanmasını savaşı kazanacak tek yol olarak değerlendirdi. Ayrıca hava saldırısı Almanya'ya uygulanmaya çalışılan ekonomik ablukanın önemli bir parçasıydı. Hem fabrika gibi özgül hedeflere hem de kentlere karşı yürütülen bu hava saldırılarından amaç, halkın moralini bozup teslime zorlamak, Alman endüstrisinin insan kaynağını evsiz bırakmak ve ekonomiyi çökertmekti. Bu amaç tam gerçekleşmiş değildir. Bombardıman Alman ekonomisini zayıflatmışsa da çökertmemiştir. Fabrikalar toprak altına kurulmuş, Nazi Partisi'nin halk üzerindeki denetimi gevşememiş ve 1940'taki İngiltere Savaşı'nda İngilizlerin morali nasıl bozulmamışsa, Almanların morali de çok etkilenmemiştir. Bombardımanın uzun süreli ve en önemli sonucu, her iki tarafta da Avrupa'nın tarihi ve kültürel mirasını barındıran güzel kentlerinin yerle bir olması ve önceki savaşlardan çok farklı olarak milyonlarca sivilin ölmesidir. Savaş sırasında her iki tarafta yeni ve daha iyi silahlar yapabilmek için bilimsel ve ekonomik kaynaklarını seferber ettiler. Bunlar arasında kuşkusuz en önemlisi atom bombasıdır. Bu bombanın yapılması çabaları Amerika Birleşik Devletleri'nde Almanya'dakinden çok daha ileri düzeydeydi. Ancak Amerikalı uzmanlar bunu bilemediler ve Almanya'nın daha önce bombanın yapımındaki teknik güçlükleri yeneceği korkusu içinde yaşadılar. Gerçek şuydu ki Almanlar Heisenberg ve von Braun gibi dünyanın ileri gelen bilim adamlarının yardımına sahiplerse de asıl üzerinde durdukları pilotsuz uçak ya da roketin geliştirilmesiydi. Hitler savaşı kazanma umudu suya düştükçe bir son an zaferi kazanmak için bu yeni silaha daha çok bel bağladı. 1944 yazında V1 ve sonra V2'ler kullanılmaya başlandı. Ancak bu silahların yol açtığı zarar umulduğu kadar olmamış, savaşın sonu yine de atom bombası ile alınarak bu silah savaş sonrası dünyasının dehşet dengesini kurmuştur. 7. Japonya'nın durdurulması ve Çin. Pasifik'teki savaş bölgeleri. Japonya'ya karşı yürütülen Pasifik savaşlarını kuramsal olarak Washington'daki Pasifik Savaş Konseyi yönetmekteydi. Bu konsey Pasifik Okyanusu ile ilgisi olan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Kanada, Avustralya, Filipinler, Hindistan, Yeni Zelanda ve Çin temsilcilerinden oluşuyordu. Ancak savaşı fiilen yöneten Amerika Birleşik Devletleri ve bir dereceye kadar İngiltere'ydi. Pasifik savaş alanı olarak üçe ayrılmıştı. İ. Güneydoğu Pasifik. Burada Amerikan Generali MacArthur görevliydi ve bölge Filipinleri, Endonezya'yı, Yeni Gine'yi ve Avustralya'yı içeriyordu. II. Okyanus Bölgesi. Burada Amerikalı Amiral Nimitz görevliydi ve bölge 1-2 takımada dışında tüm su kütlesini kapsıyordu. III. Çin Bölgesi. Bu bölgede resmi komutan Chiang Kai-shek idi ama onun genelkurmay başkanı Amerikalı General Stilwell asıl söz sahibiydi. Dikkat edilirse bu bölgeler savaş alanı olarak birbirine pek benzememektedir. Çin tümüyle kara ordularının savaşacağı bir bölgeydi. Pasifik ise tümüyle deniz savaşına ihtiyaç gösteren bir alandı. Güneybatı Pasifik ise bu ikisi arasında bir nitelik göstermekteydi. Burada hem deniz hem de büyük kara parçalarının bulunması dolayısıyla her iki savaş türü de birlikte yapılacaktır. Çin'deki gelişmeler. Chiang Kai-shek öteden beri Çin'in en etkili kişilerinden biriydi. Ayrıca 1935'ten başlayarak Japonlarla savaşan da kendisiydi. Bu yüzden savaşın yönetimi elinden alınamadı ve Japonya ile Çin'de savaşan kuvvetlerin komutanı o oldu. Bu bölgede sorun Çin'le bağlantı kurulması ve yardım yapılmasıydı. Yardım önceleri Çin limanlarından yapılıyordu ama burası Japonya'nın eline geçince Hindi Çin'den burası da Japonlar tarafından işgal edilince Birmanya üzerinden yapılmaya başladı. Çin'in tüm güney ve güneybatısı aynı akibete uğrayınca yardıma uçakla havadan devam edildi. Çin'de 1920'lerin başından bu yana komünistler önemli bir güç oluşturuyorlardı. Chiang Kai-shek'in Kuomintang Partisi 1927 yılında komünistlere ağır bir darbe indirmişti. Ama ortadan kaldırılamamışlardı. Sovyetler Birliği savaşa girince Moskova'nın baskısıyla Çin komünistleri Chiang Kai-shek'le anlaşmak ve Japonya'ya karşı mücadeleyi birlikte yürütmek istediler. Komünistlerin Çin ordusu içine sızmalarından ve böylece savaş sonunda bir darbe ile iktidara gelmelerinden korkan Kuomintang önderi anlaşmaya yanaşmadı. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu iki gücün Japonlara karşı birlikte savaşmalarını uygun buluyordu ve bu yüzden Çin önderi ile General Stilwell'in arası açıldı. Chiang Kai-shek'in durumu çok sağlam olduğundan Amerika Stilwell'i geri çekmek zorunda kaldı. Bu Çin önderi için bir başarı gibi görünüyorsa da sonuçları kendisi için hiç de iyi olmadı. Çünkü etkili bir asker olan Stilwell, Washington'a dönünce Chiang Kai-shek aleyhine bir kampanya başlattı. Çin yönetiminin bir baskı yönetimi olduğunu, Çin önderinin Japonya'ya karşı başarı kazanamayacağını, Çin komünistlerinin aslında komünist olmayıp reformcu olduklarını söyledi. Bunun üzerine Amerikan kamuoyunda Chiang Kai-shek karşıtı duygular gelişti ve bu durum Çin'de komünistlerin iktidara gelmelerine kadar böyle sürdü. Pasifik Savaşları. 1942 yılında Avrupa'da Almanya ve Uzak Doğu'da Japonya hala ilerlemekteydiler. Bu özellikle Japonya için doğrudur. Pearl Harbor baskınından sonra bu devlet güneye yöneldi. Burada müttefiklerin 3 önemli üssü vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Manila ile İngiltere'nin Singapur ve Hong Kong. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz gücü zayıfladıktan sonra Manila'ya malzeme götürmek zorlaştı. Aslında Amerikan hükümeti Manila'yı bırakmayı düşünüyordu. Ama Amerika'nın en kıdemli askeri olan emekli General MacArthur'un ısrarı üzerine Manila'da direnildi. 1942 yılı Mayıs'ında Amerika Birleşik Devletleri geride 140 bin ölü bırakarak Filipinler'den çekilmek zorunda kaldı. Bu MacArthur'un prestiji için ödenen çok ağır bir bedeldir. Hong Kong'da da aynı hata yapıldı. İngiliz Genelkurmayı buranın ileri bir karakol olarak savaş zamanında savunulmasının zor olduğu görüşündeydi. Ancak herhangi bir tahliye hareketine girişilmedi. 1941 sonunda saldıran Japonlar İngilizlere ağır kayıplar verdirerek Hong Kong'u ellerine geçirdiler. Burası düştükten sonra İngiltere tüm umudunu Singapur'a bağladı. Burasının savunulması ancak Japonya'nın Kuzey Malaya'ya egemen olmasının engellenmesiyle mümkündü ama başarılamadı. Singapur'da sarılmış durumda kalan İngiliz ordusuna yardım etmek için İngiliz Pasifik filosu harekete geçirildi. Ancak hava koruması olmayan filonun yeri Japonlarca saptanarak İngiltere'nin iki büyük zırhlısı batırıldı. 1942 Şubat'ında Singapur'daki İngiliz birlikleri teslim oldu. Japonya, Singapur gibi önemli bir stratejik noktayı ele geçirirken 35 bin asker kullandı. İngiltere'nin 80 bin askerinin hemen tümü ya öldü ya da tutsak oldu. Bu İngiliz tarihinin en büyük teslimiyetidir. Japon ilerlemesi burada durmadı. 1941 aralığında Birmanya'ya girdiler ve 1942 Ocağı'nda Endonezya'ya asker çıkararak sürekli ilerlediler. Bölgenin egemeni olan Hollanda, Mart ayında 10 bin tutsak vererek teslim oldu. Japon ilerlemesi 1942 Nisan'ında Avustralya'da durduruldu. Bunun en önemli nedeni Japon haberleşme kodunun Amerikalılarca çözülmüş olmasıdır. Amerikan ve Japon filoları 1942 Mayıs'ında Mercan Denizi'nde karşı karşıya geldi. İkişer uçak gemisine sahip olan iki filo, tarihte ilk kez aralarında 160 kilometrelik bir mesafe olarak savaştılar. İki tarafında birer uçak gemisi kaybettikleri deniz savaşında Japon ilerlemesi durduruldu. Pearl Harbor'un ünlü kahramanı Amiral Yamamoto paniğe kapıldı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri sandıklarından daha çabuk toparlanmıştı. Amerikan donanması henüz tam güçlenmeden harekete geçmeli ve tümü saf dışı edilmeliydi. Japonya'nın hedefi Amerika Birleşik Devletleri'nin Midway üssüydü. Yamamoto'nun 11 zırhlısı, 8 uçak gemisi, 22 kruvazörü, 65 destroyeri ve 21 denizaltısına karşılık Pasifik tarihindeki en büyük filo, Amiral Nimitz'in 3 uçak gemisi, 8 kruvazörü ve 17 destroyeri vardı. 4 Haziran'da Japon uçak gemilerinden kalkan uçaklar Midway'e saldırdı. Saldırıdan önce aldatma harekatı olarak daha kuzeyde bir yere saldırmışlardı ve Amerikan donanmasının bu aldatma yerinde olduğunu sanıyorlardı. Ama Japonların kullandığı şifre Amerikalılarca çözülmüştü ve Amerikan donanması Midway yakınlarında pusuda bekliyordu. Japon uçakları ilk saldırıyı yapıp yeniden mermi almak için geriye döndüklerinde Amerikan uçakları Japon filosuna karşı saldırıya geçti. 4 uçak gemisiyle 330 uçak yok edildi. 5 dakika süren bu saldırıda büyük gemiler daha savaşa girmemişlerdi. Tarihte bir üstünlüğün bu kadar kısa bir sürede ve bu kadar dramatik sona erişi görülmüş değildir. 5 dakika önce Japonya Pasifik'te tek egemen güçtü, 5 dakika sonra savaşın en önemli silahı olan uçak gemisinde Amerika Birleşik Devletleri ile eşit düzeye geldi. 9 ay sonra Pasifik'te Amerika Birleşik Devletleri'nin 15 zırhlısına karşılık Japonya'nın 10 uçak gemisi yüzmekteydi. Japonya için Midway'de sonun başlangıcı geriye sayılmaya başladı. 8. İkinci Dünya Savaşı'nın sonu. Avrupa'da savaşın bitmesi. Fransa'nın Anglo-Amerikan birlikleri tarafından işgali 5 Haziran 1944'te Normandiya kıyılarında başladı. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük donanması, gemiler yan yana konduklarında 80 kilometrelik bir mesafeyi kaplıyorlardı. Almanların çok iyi tahkim ettikleri için hiç beklemedikleri Normandiya açığında yine tarihin en büyük çıkartmasını başlattı. Önemli kayıplara rağmen çıkarma başarılı oldu ve Fransa'nın güneyinden gelen birliklerle 26 Ağustos'ta Paris'te birleşilerek kent kurtarıldı. Eylül ayının sonunda ise Fransa ile Belçika'da savaşkan Alman askerleri kalmamıştı. Doğuda ise hemen hemen aynı zamanda Sovyet ordusu, Polonya ve Baltık ülkelerine girdi. Eylül'de Bulgaristan Kızıl Ordu tarafından işgal edilirken Romanya ile Finlandiya bırakışma istediler. Ancak 1944 sonbaharında zafer birçok kişinin umduğu kadar yakın değildir. Casablanca'da alınan kayıtsız şartsız teslim kararı savaşı uzatmış sayılabilir. Çünkü bu karar Almanların direnme gücünü zayıflatmamış, tam aksine ölmek kayıtsız şartsız teslimden daha iyidir anlayışıyla güçlendirmiştir. Gerçekten propaganda ustası Goebbels bu kararı savaşın son aylarında etkili bir biçimde kullanmasını bildi. Hitler ise teslimi hiç düşünmedi ve son ana kadar İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri'nin barış için görüşme isteğinde bulunacağını umdu. Üstelik bu karar müttefiklerin, özellikle Stalingrad Savaşı'ndan sonra Hitler'i alaşağı etmek isteyen Alman önderleriyle temas kurmalarını da engellemiştir. Yüksek rütbeli subaylar arasında Hitler'in düşürülmesiyle ilgili tasarlar daha savaş başlamadan önce vardı. Ama 1940 ile 1941 yıllarında Hitler'in başarıları bunları caydırmıştı. 1942 yılından başlayarak doğudaki savaşın kötüye gitmesi, Hitler'in tüm yetkiyi eline alarak birçok komutanı keyfi olarak değiştirmesi, bazı subayları Hitler'i devirerek başka bir hükümet kurmayı düşünmeye itmişti. Bunlar birçok kez müttefiklerle görüşerek barış koşulları aramışlar ama önerileri reddedilmiştir. Bunun nedeni, savaşın o noktasında Stalin'i kuşkulandırmamak ve belki de darbe yapılıp yeni hükümet kurulduktan sonra görüşmelere başlamaktı. Dışarıdan desteğin gelmemesi bu subaylarda düş kırıklığı yaratmışsa da planlarını yürütmüşlerdir. Ancak planlanan hiçbir suikast başarılı olmadı. Örneğin Hitler'in uçağına konan bomba patlamadı. Yeni bir tip üniformayı Hitler'e gösterirken hem Hitler'i hem de kendisini yok edecek bombayı cebinde patlatacak olan genç subayın randevusu son anda başka bir nedenle iptal edildi. Başka bir genç subay Hitler'in toplantı odasına bomba koymayı başardı ama patlayan bomba Hitler'i yaralamadı bile. Savaşın son aylarında Hitler'in planı işgalci güçlere karşı bir gerilla direnmesi örgütlemekti. Bunun için zaman kalmadı. Ayrıca Alman halkının direnme gücü artık kalmamıştı. Hitler'in emirlerine uymayarak güneye kaçan Hava Bakanı Göring ve Batılılarla gizli gizli temas arayan polis şefi ve İçişleri Bakanı Himmler, Hitler tarafından görevlerinden alındı ve halefe olarak donanma komutanı Dönitz'i bıraktı. 29 Nisan 1945'te sığınağında metresi Eva Braun ile evlenirken Mussolini'nin İtalyan halkı tarafından linç edildiğinin haberini aldı. Ertesi gün karısı ile sığınaktaki odasına çekildi ve önce zehir içti. Hemen arkasından da kendisini vurdu. Eva Braun ise zehir içerek kendini öldürdü. Propaganda Bakanı Goebbels ve ailesi de aynı sığınakta intihar ettiler. Himmler, İngilizler tarafından yakalandığı anda kendini öldürdü. Hitler'in yardımcısı Bormann yok oldu. Kimi Berlin'de öldürüldüğünü, kimi de Latin Amerika'ya kaçtığını iddia etmektedir. Geriye kalanlardan onu Ribbentrop dahil Nürnberg'de asıldı. Göring tam asılacakken son anda intihar etti. Geriye kalanlar ömür boyu hapse mahkum oldu. Böylece Alman ulusunu savaşa sokan ve savaş boyunca teker teker sayılamayacak kadar çok insanlık suçu işlemiş olan tarihin gördüğü en acımasız yönetici kadrosu hemen tümüyle ortadan kaldırıldı. Çoğu asılmaya gidecek yürekliliği bile gösteremedi. İtalya 29 Nisan 1945'te teslim oldu. General Jodl 7 Mayıs 1945'te Almanya adına kayıtsız şartsız teslimi imzaladı. Hitler'in ölümünden bir hafta sonra Avrupa'da savaş bitti. Pasifik'te savaşın bitmesi. Uzak Doğu'da Japon İmparatorluğu'nun da sonu yaklaşmaktaydı. General MacArthur'un ısrarı üzerine Filipinlere saldırı ön plana alındı. Burası ele geçirildikten sonra Çin'le doğrudan bağlantı kurulacaktı. Filipinler Savaşı'nın sonunda Japonya 480 uçak, 1 zırhlı ve 3 uçak gemisi yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri 130 uçak dışında hiç gemi yitirmedi ve Japonya bu yenilgiden sonra bir daha belini doğrultamadı. Artık Filipinlere çıkmak için her şey hazırdı ve bunun için verilen Leyte Savaşı'nda Japon donanması hemen hemen ortadan kaldırıldı. Ekim 1944. Japonya Pearl Harbor'da hava gücünün deniz gücüne üstünlüğünü kanıtlamıştı. Ancak bu olaydan Japonya'dan çok Amerika Birleşik Devletleri ders aldı ve zaferi bu yolla kazandı. Bundan sonra Pasifik adalarını atlama taşları olarak kullanıp yavaş yavaş asıl Japon adalarına yaklaşmak ve sonunda da bu adaları ele geçirmek Amerika'nın temel savaş stratejisi haline geldi. General MacArthur, Japonya'nın teslim olması için Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 milyon askerle mücadele etmesi gerektiği ve bunun için 1 milyon kayıp vereceği görüşündeydi. Olaylar kendisini doğrular nitelikte gelişti. 1945 Şubat'ında Iwo Jima adasının ele geçirilmesi Amerika'ya 5500 ölüye mal oldu. Okinawa adası için mücadele 3 ay sürdü ve 12.500 Amerikan askeri öldü. Ama artık Japonya'nın sonu görünmüştü. Mart ayında Tokyo bombalanmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı boyunca tüm hava saldırılarında İngiltere'de ölenlerin sayısı 60 bin iken Tokyo'ya yapılan saldırıda bir günde 83 bin kişi öldü. Nisan ayında 1904-1905 Rus-Japon Savaşı'nın kahramanı Amiral Suzuki başbakan oldu ve gizli bir biçimde barış görüşmelerine başlamak istedi. Suzuki hanedanlığı korumak ve kayıtsız şartsız teslimden kurtulmak istiyor ama barış görüşmelerine girdiği duyulursa halkın ayaklanarak kendisini düşüreceğinden korkuyordu. Suzuki Stalin'i arabulucu yapmak istedi. Ancak uzak doğuda savaşa girmenin uygun zamanını bekleyen Stalin, Japon önerilerini çok belirsiz buldu. İleride ele alınacak olan Potsdam konferansında 3 önder Japonya'nın teslimini istediler. Suzuki ise resmi açıklamasında bu konuda herhangi bir açıklamada bulunamayacağını belirtti. Bu ifade yanlış anlaşıldı ve Amerikan hükümeti savaşın sürdürülmesi kararını aldı. Japonya'yı dize getiren atom bombasıdır. İlk atom bombası 6 Ağustos'ta Hiroşima'ya atıldı. İlk anda 71 bin kişi öldü. Yaralanmalardan, yanıklardan ve sonra radyasyon etkisiyle lösemiden ölenlerin miktarı bu sayının içinde yoktur. 9 Ağustos'ta ikinci atom bombası Nagasaki'de patladığında 80 bin kişi öldü ve bu korkunç gücün acımasızlığı karşısında Japonya 14 Ağustos'ta kayıtsız şartsız teslimi kabul etti. 2 Eylül 1945'te Missouri zırhlısında silah bırakışması imzalandığı gün tüm cephelerde silahlar susmuş ve İkinci Dünya Savaşı bitmişti. Atom bombasının kullanılmasının gerekip gerekmediği konusu bugün bile tartışmalıdır. Kimileri bu korkunç silahın kullanılmaması gerektiğini, çünkü Japonya'nın er ya da geç nasılsa teslim olma durumunda bulunduğunu öne sürerler. Kimileri ise kullanılmadığı takdirde savaşın en az bir yıl daha uzayabileceğini ve bu süre içinde 1 milyon Amerikan askerinin ölebileceğini savunurlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu silahı kullanması 4 temel nedene bağlanabilir. İyi. Daha çok Amerikan askerinin ölmesini önlemek. İyi. Savaşı kısaltmak. İyi. Atom çağını Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni gücüne uygun bir biçimde açmak ve İyi. Silahın korkunç etkisini politik yönde kullanarak Sovyetler Birliği'nin uzak doğuda genişlemesini sınırlamak. Konu üzerindeki tartışma nasıl sürerse sürsün, atom bombasının kullanılmasıyla ilk üç amaç parlak bir biçimde gerçekleşmiş, son amaç ise gerçekleşmemiştir. Konuyu açıklayıcı nitelikte bir açıklama, bir Amerikan yüksek düzey yetkilisinin şu söyledikleridir. Bomba kullanılmak durumundaydı. Ona çok para harcanmıştı. Kullanılmasaydı ve savaş uzasaydı, bu görülmemiş harcamayı halka nasıl anlatırdık? Kamuoyunun tepkisini düşünün. Bomba bitip de patladığı zaman halk çok rahatladı. 9. Savaş içinde diplomatik konferanslar. Savaş süresince müttefikler arasında yürütülen diplomatik konferanslar, gerek savaşın gelişmesinde gerekse savaş sonrası dünyasının kurulmasında son derece önemli yer tutmuşlardır. Bu yüzden özet olarak da olsa bu konferanslara ayrı bir yer vermek, özellikle savaş sonrası gelişmelerini daha iyi anlamak açısından gereklidir. Savaşın yürütülmesiyle ilgili konferanslar. Bu konferansların ilk ikisi, daha önce incelenen Atlantik ve Birleşmiş Milletler demeçlerinin hazırlandığı konferanslardır. Üçüncüsü, Casablanca Konferansı'dır. 15 Ocak 1943 tarihli bu konferans, Roosevelt ile Churchill arasında yapılmış, daha sonra bu iki devlet adamına Fas Sultanı ile De Gaulle de katılmıştır. Konferans, De Gaulle'ün savaş sonrasında ortaya çıkan Anglo-Amerikan karşıtlığının gelişmesinde önemli aşamadır. Her şeyden önce Fas, Fransa'nın koruyuculuğu altında olan bir devletti ve kendisini ev sahibi olarak gören De Gaulle'e konukmuş gibi davranıldı. İkinci olarak, Churchill, Fas Sultanı'na tam bağımsız bir devlet başkanı gibi davrandı ve onun Fransa'dan tümüyle kopma isteğini kamçıladı. Konferansın bir başka önemli yönü, Almanya ile İtalya'nın teslim koşullarının görüşülmüş olmasıdır. Alınan karara göre mihver devletleri kayıtsız şartsız teslim olacaklardı. Bu kararın alınmasının belli başlı iki nedeni vardır. Birincisi, Almanya 1. Dünya Savaşı'nın sonunda teslim olurken, Wilson'ın 14 noktasına göre teslim olduğunu ileri sürmüş ve bu da Almanya'nın Versailles'ın ağır modellerine karşı çıkmasına temel oluşturmuştu. Şimdi Almanya'nın bu gibi gerekçelere dayanarak savaş sonrasında sorunlar yaratması engellenmek isteniyordu. İkinci olarak bu karar alındığı takdirde Alman halkının Hitler'e karşı ayaklanacağı sanılmıştı. Daha önce görüldüğü gibi bu gerçekleşmedi. Washington Konferansı 11 Mayıs 1943'te Churchill ile Roosevelt arasında yapıldı. Konferansta savaşın genel stratejisi, Japonya'ya karşı savaşın hızlandırılması, Birmanya'da Japonya'ya bir karşı saldırının başlatılması, havadan Çin'e yardım ve Almanya'nın işgali için gereken tedbirler görüşüldü. Quebec Konferansı 10 Ağustos 1943'te Kanada'nın Quebec kentinde Churchill, Roosevelt ile Kanada ve Avustralya başbakanları arasında yapılmıştır. Konferansta Pasifik Savaşı yeniden gözden geçirilmiş, konferanslara Sovyetler Birliği'nin de davet edilmesi ve bundan böyle müttefikler arası görüşmelerin ikili değil, üçlü bir nitelik alması karara bağlanmıştır. Bu karar Tahran Konferansı'nda gerçekleşecektir ve zaten Quebec toplantısı Tahran Konferansı'nın çıkış noktasıdır. Savaş sonu düzeniyle ilgili konferanslar. 1. Moskova Konferansı. 1943 Ekim'inde Dışişleri Bakanları düzeyinde toplanan bu konferans, gerçekte Tahran Zirvesi'nin hazırlığı niteliğindedir. İngiltere'den Sir Anthony Eden, Amerika Birleşik Devletleri'nden Cordell Hull, Sovyetler Birliği'nden Molotov ile Çin Dışişleri Bakanı katılmıştır. Konferansta Sovyetler Birliği, Almanya'ya karşı nihai zafere kadar savaşacağı konusunda güvence verdi. Böyle bir güvence daha önce yoktu ve bu devletin Almanya ile anlaşmasından korkulmaktaydı. Daha önce değinildiği gibi, bir yıl öncesinde Stalin Hitler'e barış önerisinde bulunmuştu. Böylece müttefikler arasında kuşkular silinmiş oldu. Sovyetler Birliği ayrıca savaştan sonra kurulacak olan uluslararası kuruluşu destekleyeceğini söyledi. Aslında uzun bir süre Milletler Cemiyeti'nin savaştan sonra da sürdürüleceği sanılmıştı. Ancak Milletler Cemiyeti artık uluslararası alandaki saygınlığını yitirmişti. Amerika Birleşik Devletleri bu örgüte üye değildi ve üye olacağı yeni bir uluslararası örgütün kurulmasını istiyordu. Üstelik Sovyetler Birliği Finlandiya saldırısı yüzünden cemiyetten atılmıştı. Bunların sonucu olarak savaştan sonra yeni bir uluslararası örgütün kurulması konusunda anlaşmaya varıldı. Konferansta 1938 yılında Almanya'nın ilhak ettiği Avusturya'nın durumu üzerinde de duruldu. Sorun Avusturya'nın düşman mı yoksa işgale uğramış dost bir devlet mi kabul edileceği idi. Sonuçta bu devletin işgale uğramış dost bir ülke olduğu ve savaştan sonra kendisiyle bir barış antlaşmasının yapılmasının söz konusu olmadığı konusunda anlaşmaya varıldı. Konferansta görüşülen bir başka sorun, savaş suçlularının etkili bir biçimde cezalandırılmasıdır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda da böyle bir karar alınmış, ancak Alman Kaiser'i kaçmış, öteki suçlulara da bu karar etkili bir biçimde uygulanamamıştı. Müttefikler şimdi savaş sonrasında bir mahkeme kurarak savaş suçlularını yargılamaya karar verdiler. Konferansta müttefikler bir kurtarılmış Avrupa Deklarasyonu yayımladılar. Almanya'da Nazizmin, İtalya'da faşizmin tasfiyesini kararlaştırdılar. Bu konferans savaş sonrası düzeni için yapılan ilk toplantıdır. Moskova konferansında Türkiye de söz konusu edildi ama müttefikler arasında Türkiye konusunda bir görüş birliği yoktu. Sovyet hükümetine göre Sovyet ilerlemesini kolaylaştırmak için Türkiye mutlaka savaşa girmeli ve bu devletin savaşa girmesinin istenmesi de telkin biçiminde değil, bir emir şeklinde olmalıydı. Türkiye'nin savaşa girmesiyle Almanya 15 tümenini Sovyet cephesinden çekmek zorunda kalacaktı ve savaş sonrası barış konferansına katılması için Türkiye'nin de Rusya gibi ızdırap çekmesi gerekmekteydi. Sovyet hükümeti Türkiye'nin uyumlu davranmaması durumunda bu devlete savaş malzemesi gönderilmesinin durdurulmasını da istedi. İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri bu önerileri kabul etmediler ve Türkiye'nin müttefiklere hava üsleri vermesinin ve ulaşım kolaylıkları sağlamasının daha yararlı olacağını öne sürdüler. Konferansın sonunda iki tarafın da görüşlerini kapsayan bir uzlaşmaya varıldı. Önce Türkiye'den havaalanlarının kullanılması istenecek, yılın sonuna doğru da bu devletin savaşa katılması konusunda girişimde bulunulacaktı. İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden, Moskova Konferansı'ndan dönerken Kahire'de Türk Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu ile konuşarak bu konuyu açmak fırsatını buldu. 5-6 Kasım 1943. Eden, Kahire'de Türkiye'den hava üsleri ve yıl sonuna kadar savaşa katılmasını istedi. Alman Hava Kuvvetleri'nin Ege'deki üstünlüğünü kırmak için İngiltere'nin Güneybatı Anadolu'daki havaalanlarına şiddetle ihtiyaç duyduğunu söyleyerek Türkiye'nin savaşa katılmasından doğacak avantajları da anlattı. Bu önerilerin reddedilmesi halinde İngiltere'nin Türkiye'ye gönderdiği yardımı da keseceğini ihtar etti. Bu müttefik istekleri Menemencioğlu tarafından reddedildi. Müttefiklere hava üsleri vermekle savaşa girmek arasında hiçbir fark yoktu. Çünkü hava üsleri verildiği takdirde Almanya Türkiye'nin büyük kentlerini bombalayabilir ve Türkiye savaşa sürüklenebilirdi. Türkiye şu sırada savaşa katılmak için hazırlıklı değildi. 2. Tahran Konferansı. Tahran Konferansı'na giden Roosevelt ile Churchill Kahire'de bir süre kalarak oraya davet edilen Chiang Kai-shek ile görüştüler. 22-26 Kasım 1943 tarihlerinde Kahire'de Japonya ile yapılacak barış antlaşmasının koşulları üzerinde duruldu. 1895 Çin Savaşı'ndan beri Japonya'nın işgali altında bulunan Kore ve Formosa gibi ülkelerin kurtarılmasına, Kore'nin bağımsız olmasına ve Çin'den alınan yerlerin geri verilmesine karar verildi. Bu birinci Kahire konferansıdır. Roosevelt ile Churchill daha sonra Tahran'a gittiler ve orada Stalin ile buluştular. Stalin ilk defa Sovyetler Birliği'nin sınırları dışına çıkmış oluyordu. Toplantıda Moskova Konferansı'nda Dışişleri Bakanlarının aldıkları kararlar doğrulandı. Ayrıca konferansta İran hakkında bir demeç yayımlandı. Bu demeçte İran'ın savaşın kazanılmasında hizmeti olduğu, müttefiklerin savaştan sonra İran'dan askerlerini çekecekleri ve İran'ın bağımsızlığına saygı gösterileceği belirtiliyordu. İngiltere ile Sovyetler Birliği savaşın bitiminden 6 ay sonra askerlerini İran'dan çekeceklerini ilan ettiler. 28 Kasım-11 Aralık 1943 tarihleri arasında yapılan Tahran Konferansı'nda alınan kararlardan biri de Türkiye'nin savaşa katılmasıdır. Türkiye savaşın başında ilan ettiği savaş dışı durumunu sürdürmekteydi. Roosevelt ile Churchill Tahran'dan dönerken yine Kahire'ye uğrayıp orada İnönü'ye savaşa gitmesi önerisinde bulundular. İnönü hayır demedi ama silah istedi. İnönü müttefiklerin Türkiye'nin savaşa girmesinden çok Balkanların bombardımanı için topraklarında üs istedikleri sonucuna vardı. İnönü böyle bir dönemde müttefiklere üs vermenin fiilen savaşa girmeye yol açacağını biliyordu ve bu yüzden Türkiye'nin savaş dışı durumunu sürdürmekte kararlıydı. Sonradan Türkiye'nin savaşa girmesini en çok Churchill'in istediği anlaşılmıştır. Churchill, müttefiklerin Sovyetlerden önce Balkanlara girmesini istemekte, bu yüzden Türkiye'nin savaşa girmesinde ısrar etmekteydi. Stalin'in Türkiye'nin savaşa girmesini istemesinin nedeni ise Almanya'nın doğu cephesinde gücü bölüneceği için Alman baskısının azaltılması endişesiydi. Bu ikinci Kahire Konferansı'dır. 3. Dumbarton-Oaks Konferansı. Müttefikler 1944 Ağustos'unda Washington yakınlarındaki Dumbarton-Oaks'ta toplandılar. Burada Birleşmiş Milletler'in anayasası üzerinde konuşuldu. Hemen hemen her noktada görüş birliğine varılmışsa da Güvenlik Konseyi'ndeki oylama konusunda anlaşmaya varılamamış ve bu konu Yalta Konferansı'na bırakılmıştır. 4. Yalta Konferansı. Tahran'dan sonra ikinci zirve toplantısı olan Yalta Konferansı, savaş içinde müttefikler arasındaki diplomatik konferansların sonuncusudur. Tahran Konferansı daha çok savaş stratejisi üzerinde odaklaşmış, 4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında toplanan Yalta Konferansı ise savaş sonrası düzeniyle ilgilenmiştir. Konferans savaşın bitmek üzere olduğu bir zamana rastlar. Bu yüzden savaş döneminin sonu, savaş sonrası döneminin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Konferans toplandığı sırada Almanya yalnızca Doğu Prusya'dan çekilmişti. Japonya ayaktaydı ve savaş her cephede sürüyordu. Ama savaşın sonu da görünmüştü. Almanların 2-3 ay içinde teslim olacakları, Roosevelt'e verilen raporlara göre Japonya'nın daha 1,5 yıl dayanacağı tahmin ediliyordu. Konferans öncesi durum. 1943 tarihli Tahran Konferansı'nda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Sovyetler Birliği genel hedeflerde anlaşmışlardı. Savaştan sonra kurulacak ortak güvenlik sisteminin anayasası, Dumbarton Oaks'ta 1944'ten beri hazırlanıyordu. Ayrıca 1944 sonbaharında Almanya'nın 3 devlet arasında işgal bölgelerine bölünmesi üzerinde de anlaşmaya varılmış ama bu paylaşmada Fransa'ya bir yer vermek düşünülmemişti. Savaştan iki devlet Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği güçlü çıkmıştı. 4. Kaset 2. Yüzün Sonu.